أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِطَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sure Bakara ayet 102 ve 103. 97. ayette Bakara suresinde Allahu Teala Cibril'e düşman olan bir kitleden, bir toplumdan haber vermişti. Cibril'e düşman olanların düştüğü konumu da 102. ve 103. ayetlerde gündeme getirdi Rabbimiz Teala. Anlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. بَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Süleyman'ın mülkü konusunda bu Yahudiler şeytanların okuduklarına tabi oldular. Şeytanların kendilerine sunduğu bilgilere, öğretilere uydular. Süleyman aleyhisselam Allah'ın elçisiydi. Süleyman aleyhisselam aynı zamanda bir melikti, bir hükümdardı. Dünya saltanatının da sahibiydi. Hem de öyle bir saltanat ki kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat. Şeytanlar onun emrine boyun eğmişlerdi. Düşmanlarının kendi emrinde olduğu bir saltanattan, bir mülkten, bir devletten daha güçlü bir devlet, bir mülk ve saltanat olur mu? Düşmanları kendi emrine girmiş, bağlanmışlar ve kendisine karşı bir savaş veremiyorlar. Ve teslim olmuşlar, onun hizmetinde çalışıyorlar. Böyle bir mülk, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü. İşte şeytanlar, bu mülk içinde, bu saltanat içinde, bu nübüvvet, bu peygamberlik içinde, Süleyman'ın emrinde yaşamaya mahkum olduklarından dolayı, Süleyman Aleyhisselam vefat eder etmez, birdenbire fırsat yakaladılar ve toplumu Yahudileşme konusunda vesveseye verdiler ve öncelikle can düşmanları Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünün bir nübüvvet mülkü, bir risalet mülkü değil, bilakis bir sihirbazlık mülkü olduğuna onları inandırmaya çalıştılar. Böylece hem Süleyman Aleyhisselam'ı peygamber değil diye onlara inandırdılar, hem de Süleyman Aleyhisselam'a karşı onun vefatından sonra savaşı kazanmış oldular kendilerince. Biliyorsunuz şeytanın peygamberlere ve Müslümanlara düşmanlığı Adem'le başlamıştır. Süleyman Aleyhisselam döneminde bağlanan ve tüm güç ve kuvvetlerini kaybeden şeytanlar, onun vefatıyla tekrar özgür duruma geçince savaşı daha da bir hızlı devam ettirdiler. Ve dediler ki, ey İsrailoğulları, o döneme kadar Müslümandı İsrailoğulları. İsrailoğullarının Yahudileşmesi Süleyman Aleyhisselam'dan sonra başladı. Ve dediler ki, ey İsrailoğulları, Süleyman'ı bir peygamber zannetmeyin. İşte Süleyman ülkesini sihirle yönetiyordu. Sihirbazlıkla yönetiyordu. Yani akılla ve duyularıyla, aklının ve duyunun verileriyle ve kazandıklarıyla yönetiyordu. Ya dese Süleyman bir peygamber değildi dediler. Diğer dünya meliklerinden, dünya devlet başkanlarından biriydi dediler. Halbuki Süleyman ve mâ kefere Süleymanu kafir değildi. Süleyman ülkeyi yönetirken, hayatı yaşarken diğer devlet başkanları gibi, diğer dünya mülk ve saltanat sahipleri gibi kendi aklına ve duyularına, kendi heva ve hevesine göre yaşamıyordu. Süleyman Aleyhisselam Allah vahyine göre, Allah bilgisine göre, risalet ve nübüvvet esasına göre Allah'a kulluk yapıyor ve Allah'a samimiyetle ibadet ediyordu ve samimi bir kul olarak ömür sürüyordu. Velakinne şeyatine keferu, lakin şeytanlar kafirdi. Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı ve kendi hizmetinde, devletinde kullandığı şeytanlar, daha sonra insanları azdırmaya çalışanlar, Süleyman ülkesini sihirle yönetiyor diyen şeytanlar kafirdirler ve şeytanlar hiçbir zamanda küfürden, şirkten ve karanlık düşüncelerden de dışarı çıkmamışlardır. Zaten küfürden, şirkten ve karanlık düşüncelerden çıkarlarsa, kurtulurlarsa şeytan kalmazlar ve Müslüman olurlar. İşte bu şeytanlar يُعَلِّمُونَ النَّاسَ sihir. Şeytanları hem cin şeytanları hem insan şeytanları olarak da algılayabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde şeytanların insanlardan ve cinlerden olduğuna biz şahit oluyoruz. İşte bu şeytanlar, gerek cin şeytanları, özellikle iblis ve gerek ins şeytanları يُعَلِّمُونَ النَّاسَ sihir. İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Hayatın değerlendirilmesini, hayatın yorumunu, dünya düzenlerini sihirle yorumlamak ve sihirle düzene koymak istiyorlardı. Sihir bu bağlamda vahyin karşıtı olan, Allah bilgisinin karşıtı olan, İnsan aklının ve duyularının ortaya çıkardığı tüm din ve sistemlerdir. Şeytanlar özellikle konuyu buradan ele alıyorlar. İnsanların Cibril'e düşman olmasının gerektiğini de bu açıdan belki vesvese olarak onlara öğütlediler. Allah'tan başka Allah'ın vahyinden başka, peygamberlik ve risalet müessesesinin dışında, yani İslam'ın dışında hangi din ve sistem olursa olsun fark etmez, yeter ki onlardan birine insanlık kaysın ve onlardan birine insanlar inansın ve hayatlarını ona göre yaşasınlar. İşte bunun çok genel ismi burada sihir olarak gündeme gelmiş. Ve sihir adıyla Allah-u Teala konuyu açıklamış. Ayrıca bu şeytanlar insanlara ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut ve Marut, Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri de öğretiyorlardı şeytanlar. Harut ve Marut Babil'de insanlara sihir öğreten iki melek. O iki melekten aldıkları bilgileri de insanlara yayıyorlardı. Böylece o iki meleğin insanlara bir imtihan, bir deneme kastıyla aldıkları rolü şeytanlar ters yönde kullanıyorlardı. Ve ma yuallimani min ahadin, hatta o iki melek hiçbir kimseye hiçbir şey öğretmiyorlardı. Ta ki yekula diyorlardı ki innema nahnu fitnetun fela tekfur. Bak biz bir fitneyiz. Bizden alacağınız bilgiler sizi küfre götürür. Sakın ha sakın kafir olmayın. Küfretmeyin. Bu denemeden zararlı çıkmayın demedikleri sürece ve insanları uyarmadıkları sürece hiçbir kimseye de bu bilgileri sunmuyorlardı. Bu şu anlama geliyordu. Allah-u Teala'nın yarattığı dünyada yarattığı insanlar ve cinlere hem iman ve hem de küfür bilgilerini sunması, dileyenin iman etmesi ve dileyenin kafir olması konusunda onlara özgürlük vermesidir. Eğer Allah-u Teala insanlara küfür bilgisini sunmasaydı, küfür bilgisini bildirmeseydi, insanların kafir olabilecek bir yola girmesine fırsat vermeseydi, kimse kafir olamazdı. Kimsenin de küfür bilgisine ulaşması mümkün değildi. İnkar, şirk, küfür, zulüm, sömürü gibi insanların hoşlanmadığı, daha doğrusu Allah'ın hoşlanmadığı, insanların da Müslümanlarının hoşlanmadığı bu yollara, bu yöntemlere kimse gidemezdi. Ama Allah-u Teala öyle bir hayat var etti ki, bu hayatta Adem de var oldu, İblis de var oldu. İslam da var oldu, küfür de, şirk de var oldu ve her ikisine de insanlar ulaşabiliyorlar ve her ikisini de kabul edebiliyorlar, reddedebiliyorlar. İnsanlar feyteallemune minhuma, o iki melekten ve o şeytanlardan şunu öğreniyorlardı. Ma yuferrikune bihi beynel mer'i ve zevci. Erkek ile hanımının arasını açmayı öncelikle. Belki İslam'ın dışındaki tüm din ve sistemlerin temel özelliği de Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında çok önem verdiği ve nikah bağıyla bağladığı karı ile kocanın, erkeği ile hanımının arasını açmaktır. Erkek ile hanımının arası, karı ile kocanın arası açıldı mı, o sistem çöktü mü, zaten dünyada hiçbir sosyal sistem, hiçbir ahlaki sistem, hiçbir ekonomik ya da siyasal sistem hiçbir anlam ifade etmez duruma düşer. Bunu nasıl yaptılar, bunu nasıl öğrendiler? De, bu konuda nasıl başarılı oluyor şeytanlar ya da sihirbazlar? Bunun ayrıntısına girecek olursak, biliyorsunuz, vahiy, İslam, Allah dini, peygamberler, erkek ve kadın cinsini nikahla birbirine bağlar. Erkek hanımını Allah adına, hanımı da erkeğini, kocasını Allah adına benimser ve Allah adına birbirlerini eş kabul ederler. Ve o ikisini birleştiren bağ Allah'ın bağıdır. Bunun adı nikahtır. ve birbirlerine itaatleri, birbirlerine sevgileri, şefkatleri ve merhametleri ve birbirlerinden aldıkları lezzetler, tatlar ve neşeler de zevkler de Allah'ın razı olduğu doğrultuda devam eder gider. Bu böyle olduğu sürece hayat güzeldir. O eşler arasındaki hayatın güzelliği çocuklara, çevreye, anaya, babaya, köye, kente, ülkeye ve tüm dünyaya yansır. Ve mutlu eşlerin yaşadığı bir dünya, mutlu köylerin, mutlu şehirlerin ve mutlu ülkelerin dünyasıdır. Ve tüm insanların Allah ve Peygamber'in istek ve arzusu doğrultusunda birleştikleri bir hayattan oluştuğu bir dünya düşünün, sanki dünya cennetin bir benzeridir ama ölümlüdür. Beraberinde kazanacakları dünya ise ölümsüz cennetlerdir. Vahyin karşıtı, Cibril'in karşıtı dünyanın, sihirbazların dünyasının temel özelliği ise karı ile kocanın ve eşlerin birbirinden ayrılmasıdır. Bu nasıl olur? Önce bilgiden, sonra ekonomiden, sonra oyun ve eğlenceden birer kesitle bunu açıklamaya çalışalım. Bilgi, eğer insanlara verilen bilgi Allah bilgisi olmaz da, yani Kur'an ve Peygamber bilgisi olmaz da, sihirbazların bilgisi olursa, Harut ve Marut'tan alınan bilgi olursa, şeytanların bilgisi olursa, o bilgi insanlara şunu diyecektir: ey erkek ve ey kadın, siz birbirinize bağımlı yaşamak zorunda değilsiniz. Her ikiniz de özgürsünüz. Dilediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. Ey kadın, sen kocana itaat etmek zorunda değilsin. Ey erkek, sen de hanımına bağımlı olmak zorunda değilsin. Sen de yaşadığınız bir dünyada özgürlüğün tadını çıkarın. Keyfinize göre yaşayın. Zaten sorumluluğunuz da yok bu konuda. Ama birlikte bir hayat sürüyorsunuz. Bu birlikteliğiniz şu veya bu şekilde devam eder gider diyor. Ve şunu da diyor ki, zaten yaratılışta kadın ve erkeğin birlikte bir yaratılışı yok. Halbuki vahiy diyordu ki, önce Adem yaratıldı, Adem'den Havva yaratıldı ki, Adem Havva ile liteskünü ileyha. Onunla sükunet bulsun. Havva da Adem'i teskin etsin. Havva da Adem'le sükun bulsun. Ve aralarında vecale beyneküm meveddeten ve rahme. Aralarında da sevgi, şefkat, merhamet ve cinsel ihtiyaçları helal yoldan giderilsin diye yaratmıştı. Bunu bir tarafa bırakıp Allah'ı, Adem'i, Havva'yı, cenneti, iblisi, melekleri, yani işte Bakara suresinin ilk ayetlerinde gördüğümüz o varoluşu bir tarafa bırakıp da insanlardan yaratılış serüveni ya da süreci başlangıçta birbirine bağımlı olmamıştır. Bir tarafta erkek, bir tarafta kadın var olmuştur. Birleşik hareketlerde söz konusu değildir diyerek bir bilim, bir felsefeyle eğer insanlar eğitilirse o ailenin fertlerinin arasında birbirlerine sorumluluk, birbirlerine bağlılık kalmayacaktır ve böylece hayat daha baştan ayrılışmış olacaktır. Ekonomik hayattan örnekleyelim. Eğer insanlar Kur'an ve Peygamber'in bilgisiyle bilgilenmezler de, ki Kur'an ve Peygamber'in bilgisiyle bilgilenselerdi, Allah erkeğe diyordu ki, sen evin ekonomik yükünü çekmek zorundasın. Sen eşiğin, eşlerin ve çocukların rızkını getirmek zorundasın. Sen çevrendeki insanların, muhtaç olan insanların rızkını da toplamak ve rızkını da gidermek zorundasın diyordu. Ve hanıma da diyordu ki Allah ve Peygamber, sen de eşinin evindeki hayatını düzene koyacaksın. Onu güldüreceksin, onu sevindireceksin ve onu evinde mutlu edeceksin diyordu. Senin ekonomik hayattan, yemekten, içmekten, giyimden, kuşamdan, ekmekten, sudan sorumluluğun yok. Senin sorumluluğun evdedir ve senin sorumluluğunu ve çocukların sorumluluğunu ve kendisinin sorumluluğunu eşin yüklenecektir diyordu. Bunu bir tarafa bırakır da insanlar, erkek ve kadın birbirlerine sorumlu değildirler. Erkek kendi hayatını, ekonomik hayatını yaşayacaktır, kadın da kendi hayatını yaşayacaktır, diyorlarsa ve sonra da erkeğin ve kadının önüne yaşanması zor, elde edilmesi zor bir ekonomik hayat, lüks ve müreffeh bir hayatın beraberinde getirdiği çılgınlık, israf eğer önlerine çıkarılıyorsa, verilen ekonomi bilgisi insanları israfa, çılgınlığa ve güya özgürlüğe, diledikleri hayatı yaşamaya sevk ediyorsa, ki bütün insanların da aynı müreffeh hayatı, aynı zenginliği yaşaması mümkün değildir, bu sefer kadın ve erkek ikisi birden yoğun bir çaba içine gireceklerdir. Kadının ekonomik yardım nedeniyle güya kocasına yardım edecek, çoluk çocuğunun rızkını elde etmede kocasına yardımcı olacak düşüncesiyle, çok iyi düşünceleriyle ekonomik hayatın o sıkıcı ortamına girdi mi, artık efendisine, kocasına, gerçekten bir hanımın efendisine vereceği hizmeti, vereceği teskinliği ve onun arzu ve isteklerinin, zevklerinin ve neşelerinin en güzel şekilde doyurulmasına neden olabilecek bir hayatı yaşayamayacak. Çünkü ekonomik hayatın içinde bir dünya yaşamak zorunda olan kadın, erkekten daha fazla yorulacak ve yaşadığı hayat sadece kendi ekonomik dünyasını düşünür bir hayat olacaktır. Halbuki evinde çocukları merhametli bir anne bekliyor, evinde eşi kendisini teskin edecek bir hanım bekliyor. Ve böylece bakıyorsunuz ki yavaş yavaş, yavaş yavaş birlikte hareket etmesi gerekli olan ve evinde eşini teskin edecek ve dışarıdaki tüm şartları eşinin emrine amade edecek, hazırlayacak ve böylece ekonomik dünyanın sıkıntılarını da kendi yüklenip ama evine, çoluk çocuğuna hiçbir sıkıntı getirmeyecek olan erkekle hanım arasında sıkıntılar başlayacaktır. Ve yine oyun eğlenceden bir örnek vereyim. Bu bilim ve felsefenin etkisine şunu da söyleyebiliriz. Kadın ve erkeğin birlikte birbirlerine itaat etmeyeceği konusunda kadın üstün bir varlıktır ya da erkek üstün bir varlıktır felsefesiyle yetişen bir ailenin iki bireyini düşünün. Ben eşime, yani kocama hizmet etmek zorunda değilim ya da ona yemek yapmak zorunda değilim diyen bir anlayış ya da ben eşimin ihtiyaçlarını gidermek zorunda değilim diyen bir erkek anlayışı. Ben üstünüm, hanımım benim altımda ezilecek. Ben üstünüm, kocam benim karşımda ezilecek diyen bir felsefenin etkisinde kalan bir ailenin durumunu düşünün. Oyun eğlenceyle bir örnek verelim. Bir hayat düşünün. Yaşadığımız bu hayatta insanlar oyun ve eğlencenin karşısındalar. Helal bir hayat, nikahlı bir hayat yerine helal olmayan bir hayatı düşünüyorlar. İşte insanların önüne kadınlar çıkıyor. İnsanların önüne erkekler çıkıyor. Bu kadınlar bazen hayali erkek ve kadınlardır, bazen de basbayağı erkek ve kadınlardır. Ama erkeğin karşısına çıkan kadın, erkeğe helal olmayan bir kadındır. Kadının karşısına çıkan erkek de kadına helal olmayan bir erkektir. Bunu hayal dünyasından örnekleyelim. Yani sembollerin, şekillerin, tiyatroların, sinemaların, medyanın, TV'nin ortaya koyduğu bir dünyadan. Sonra da ciddi anlamdaki, yani hayal olmayan bir dünyadan örnekleyelim. Düşünebiliyor musunuz? Karşınıza bir tiyatro sahnesi açıldı ya da bir film. Siz TV'nin karşısındasınız veya bir basın yayın organının karşısındasınız ve karşınızda güzel güzel kadınlar var ya da güçlü erkekler var. Hatta bu güzel güzel kadınları, bu güçlü erkekleri iki eş seyretsin. Bu iki eş, yani bir karı ile bir koca, bir kadınla bir erkek. Şuna kim hayır diyebilir? Hiçbir kadın hayali gösterilen kadınlar kadar güzel değildir. Çünkü bugünün dünyasının, bugünün tekniğinin oluşturduğu güzellik hayali güzelliktir. O TV'de, o sinemada, o resimlerde görülen kadınların güzelliği ya da erkeklerin güçlülüğüyle reel dünyada, gerçek dünyada insanların güzelliğini ve güçlülüğünü kıyaslayamazsınız. Bir erkeğin karşısına hayali en güzel bir kadını koyacaksınız. O kadın yanı başında bulunduğu eşinin aksine çok güzel giyinecek, çok farklı olacak, vücut şekli çok endamlı, düzenli olacak ve o erkek de o kadını seyrederken kalbinde hanımına karşı nasıl duygular yaşamaya başlayacak? Gönlündeki kadın o seyrettiği hayali kadın mı olacak yoksa yanı başındaki işte bir köylü kadın, işte bir şehirli kadın ya da vücut standartları belli, güzelliği belli olan bir kadın mı olacaktır? Ve unutmayın ki o kadın hayali bir kadındır. Hiç de öyle güzel değildir. Yine çok güçlü, kuvvetli bir erkeğin rol aldığı bir film ya da bir tiyatro ya da bir sinemayı seyreden bir kadın, yanı başında işte kocası, o görünen erkeğe karşı çok zayıf ve güçsüz. Halbuki orada çok güçlü görülen erkekle karşı karşıya kalındığı zaman belki çok sıska, belki çok basit, belki çok zayıf, belki hiçbir anlamı olmayan birisidir. Ama orada görüntü o kadar muhteşem ki, o kadar şahane ki buradaki kadının gönlü yanı başındaki gerçek güç ve kuvvete sahip erkeğinden kopacak. O sahte hayalet, güç ve kuvvet sembolü erkeğe doğru akacak. Şimdi aynı yatağı paylaşan, aynı odayı paylaşan ama karşısında hayali erkekler ve kadınlar, güzeller ve güçlüler bulunan bir kadının, bir erkeğin, bir ailenin durumunu düşünün. İşte sihirbazlar öncelikle karıyı ve kocayı, kadınla kocasını, erkekle eşini böylece ayırmaya başlıyor. Aynı yatakta yatıyorlar ama gönüllerde farklı dünyalar. Bunun reel dünyadaki görüntüsüne bakalım. İşte bir köyde ya da bir kentte yaşayan bir insan, yani modern dünyanın uzağında belki ama yavaş yavaş modern dünya ile iç içe olmaya başlıyor. Ticaretle uğraşıyor ya da yaşadığı dünyanın herhangi bir yerinde birazcık sivrilmeye başlamış. Herkes ona saygıyla bakmaya başlamış. Bu kimse, bu ticaretle uğraşan, ticarette biraz daha ilerleyen ya da sanayide birazcık söz sahibi olan bu kimse, bulunduğu köyden ya da bulunduğu kentten alınıyor, büyük kentlere, dünya kentlerine götürülüyor. Büyük kentler, dünya kentlerinde bu kimselerin önüne kadınlar geliyor ya da kadınsa erkekler geliyor. Bu kadınlar evinde yaşadığı kadından farklı görüntüleri var. Farklı özellikleri var. Bakıyorsunuz ki bu farklı özellikler karşısında erkeğin gönlü o kadınlara kayıyor. Ama o farklı dünyalardaki gördüğü kadınlar, işte önünden geçenler, birlikte yaşadıkları bu kadınlar, onun açıktan açığa gelip de eşine, ailesine, oğluna, kızına, annesine ve babasına anlattığı kadınlar değildir. O bir iş için gitmiştir diğer dünyalara. O bir ticaret için gitmiştir ya da işini ya da ticaretini genişletmek için gitmiştir. Ama bakıyorsunuz ki karşı karşıya kaldığı dünyada kendisinin gönlüne hakim olan kadınlar eşini ona unutturacaktır ve gönlü hep o kadınlara ulaşma arzu ve isteğiyle yanacaktır. Ve bu kişi şüphesiz ki o büyük kentlerde, büyük dünya kentlerinde yaşadığı bu hayattan tekrar kendi dünyasına dönecektir. Çünkü hayat burada devam ediyor. Bu sefer gönlünde hanımına karşı ya da hanımsa kocasına karşı bunu bütün modern dünyayı temel alarak söylüyorum. Bütün dünyayı temel alarak söylüyorum. Çünkü sadece yaşadığımız bu dünya değil dünya. Bakıyorsunuz ki bazı dünyalarda kadınlar da aynen erkekler gibi üç dünyasında bayağı güçlü oluyorlar ya da yetkili oluyorlar. Ve bu sözleri bütün dünyayı değerlendirmek üzere dinleyin, ona göre alın. Çünkü Kur'an evrenseldir ve peygamber kıyamete kadar bütün insanlar için gelmiştir. Bakıyorsunuz ki o erkek ya da kadın evindeki, yurdundaki oğluna, kızına değil, onu bir tarafa bırakalım, eşine karşı bir soğukluk hissetmeye başlıyor. Çünkü eşi onun katında biraz değersiz oluyor. Güzelliği o dışarıda gördüğü kadınlar, erkekler kadar değil. Gücü de öyle değil. İşte nihayet bir köylü kadını ya da bir şehirli olsa bile modernliği bilmeyen ya da çok farklı olmayan bir dünyanın kadını. Şimdiye kadar işte standart yaşamış, değişik dünyanın eğitiminden geçmemiş bir kadın. Ve bu olay gelişe gelişe bu sefer o gencin ya da o erkeğin ya da o kadının ailesi, aa bizim çocuğumuzda bir problem olmuş, bizim oğlumuzda, bizim gencimizde, bizim kızımızda bir problem olmuş demeye başlıyorlar. Ve bu problemi de çoğu toplumlar, böyle modern dünyanın dışında olan toplumlar, mevzii, bölgesel, kentsel, köysel büyücülerle çözmeye başlıyorlar. Aa, bizim kızımıza, bizim oğlumuza büyüler yapılmış, kim yapmış bunu falan diye köylerindeki, kentlerindeki, mahallelerindeki büyücülere gidiyorlar. Onlar da tabii yöntem olarak hemen suçlamada yakınlarını söyleyeceklerdir. Ve böylece gencin ya da kadının, hanımın yakınları birbirlerine düşman olacak ve en sonunda da zaten aile parçalanmış olacaktır. Halbuki o kimseye büyü falan yapılmamıştır. O oğlun annesi ve babası, o gelinin annesi ve babası o geline ya da oğula büyü falan da yapmamıştır. Büyü o gencin ticaret ya da bir başka maksatla gittiği büyük kentlerde, dünya kentlerinde karşısına çıkan kadınlar tarafından ya da kadınsa bu yanlış iş içindeki kadınsa kadının karşısına çıkan erkekler tarafından sunulan bir hayat tarzıyla yapılmıştır. O hayat tarzının içinde bir defa yaşayan kimse şüphesiz ki kendi dünyasını küçük görecek ve kendi dünyasındaki hayata hayır diyecektir. İşte sihirbazlar, işte vahyin karşısında olan tüm din ve sistemler öncelikle kadını ve erkeği böyle bir yola sokarlar. Ve bakmışsınız ki aile parçalanmış, oğullar kızlar parçalanmış ve dünya tepe taklak bir dönüşümün içine girmiştir. Şurası unutulmasın, yalnız bu dünya çok güçlü gibi görünse de bütün dünyayı medyasıyla, TV'siyle, basın yayın organlarıyla, evrensel yani international sinemalarıyla, şununla bununla bütün dünyayı kaplar görünseler de bunların gücü yoktur. Ve mahum bidarine bihi min ahadin illa biiznillah. Allah'ın izni olmadan bunların hiçbirisi kimseye zarar veremez. Bir aile, bir kadın, bir erkek samimiyetle Allah'a teslim olur. Allah'ın vahyine kendini teslim ederse Allah'ın izniyle sihirbazların onlara hiçbir faydası olmaz. Kadın da erkek de Allah adına birleştikleri hayatı, birleştirdikleri hayatı saygıyla, şefkatle, merhametle götürür giderler. Ve yetallemune ma yedurruhum ve la yenfehum. Bu kimselerin öğrettikleri bilgiler, bu sihirbazlar, bu vahyin karşıtı olan din ve sistemlerin tüm öğretileri ancak kendilerine zarar veren şeyleri öğretirler ve la yenfehum faydalı olan şeyleri öğretmezler. Faydalı olan şeyler zaten vahidedir, Allah'ın dinindedir, peygamber yolundadır. Zararlı olanlar ise başka yerlerdedir. Velakat alemu bildiler ki bunlar, lemen işterahu, bu yanlış öğretimler, yanlış yöntemler ve sihirbazlığın beraberinde getirdiği kazançlar, malehu fil ahireti min halak, onlara ahirette hiçbir nasip, hiçbir pay vermeyecektir, hepten kaybedeceklerdir. Çünkü onların hedefi sadece dünyaydı ve dünyada Allahu Teala'nın en kutsal müesseselerinden biri olan evlilik müessesesini parçalamak üzere bir hayat sürüyorlardı. Şüphesiz bu eylemin, bu çabanın sonucu ahirette cennet değildir ve cehennemdir. Vele bi'se maşerav bihi, satın aldıkları şey ne kötüdür enfüsehüm, kendileri için ya da kendi nefslerini sattıkları şey ne kötüdür levkânü yâlemun, bilmiş olsalardı. Peki hayat böyle devam ediyorsa bir yerlerde, insanlar vahyi bırakmış sihirbazlara boyun eğmişlerse, sihirbazların doğrultusunda bir hayat sürüyorlarsa, akıllarıyla ve vahiyle ve kendi dünyalarıyla, büyüleriyle bir hayat yaşamak istiyorlarsa, hep öyle mi gidecek, hiç çıkış yolu yok mu? Sure Bakara ayet 103, velev ennehum amenu vettekav. Şayet bu insanlar, bu sihirbazlar ve bu sihirbazlara boyun eğenler, bu büyücüler ve bu büyücülere inananlar ve akıllarıyla ve duyularıyla her şeyi çözmeye uğraşanlar, Allah'ı, peygamberi ve vahyi hayatlarına karıştırmayanlar, Allah'a ve peygambere iman etseler, Kur'an ve sünnete boyun eğseler, vettekav hayatı da Allah ve peygamber ölçülerine göre yaşasalar, lemethubetun min indillahi hayır, Allah'tan bir hayra ulaşacaklar ve Allah'ın kendilerine lütfettiği hayırlar ve bereketler onlara mutlaka gelecek. Levkânü yâlemun, bilmiş olsalar. Hayat ne kadar kötü olursa olsun, İslam'la tekrar iyi hale dönüşür. Hayat ne kadar karanlık olursa olsun İslam'la tekrar aydınlık hale dönüşür ve karanlıkların hakim olduğu bir dünyada vahiy tekrar o karanlıkları deler ve o karanlıkların içinde karanlığı yaşamak zorunda olan insanlara aydınlık bir dünya lütfeder. İşte o aydınlık dünya yaşayan Müslümanlara bir hitap. Bakara suresi ayet 104 Allahu Teala'nın Kur'an'ın başlangıcından itibaren müminlere ilk hitabı hem de ya eyyühellezine amenu diyor. Onlara eman veriyor, onlara güven veriyor. Kıyamete kadar güvenli bir hayat yaşamanın imandan geçtiğini söylüyor. Ey iman edenler, la tekulu ra'ina. Ra'ina demeyiniz ve kulu deyiniz ki unzurna vesmeu. Sonra da kulak verin. Bu şu anlama geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgilerinde Müslümanlar samimidirler. Ama Müslümanların Evs ve Hazreç ya da işte muhacir kolu daha önceki Yahudilere karşı saygınlıklarından dolayı bazı kereler de onlarla da konuşuyorlar. Onlar Müslümanların bu zaafını bildiklerinden dolayı Müslümanlara diyorlar ki peygambere deyin ki ra'ine. Bu şu anlama geliyor. Yani ey bizim çoban bizi iyi güt anlamına geldiği gibi ey sözü dinlenmeyesice çoban gibi hayvanları güden insan diye peygambere hakaret anlamına da geliyor. Ama Müslümanlar bunu bilmeyince ra'ina diyorlar. Allahu Teala onların niyetini de biliyor Yahudilerin ve Müslümanların samimiyetini de biliyor. Bu kelimenin ne anlama geldiğini de şüphesiz Allah biliyor ve diyor ki Müslümanlara ey Müslümanlar ra'ina demeyiniz. Peygamber bir sürü çobanı değildir. Siz de çobanın karşısında hayvan sürüsü değilsiniz. Vekulu deyiniz ki unzurna. Unzurna deyiniz. Peygamber sizi yöneten, size Allah'ın kitabıyla, Allah'ın vahiyle, Allah'ın bilgisiyle yön veren ve sizin itaat etmeniz de bir devlet başkanı ve teba arasındaki bağlılık gibi olmak zorunda olan itaatiniz gereklidir. Siz peygambere unzurna deyiniz. Yani siz çobanın sürdüğü hayvan sürüsü değilsiniz ama kuralları, kaideleri Allah tarafından belirlenmiş bir toplum düzeninde toplumu yöneten ve yönetimde en üst düzeyde olan bir kimse o ki Muhammed Aleyhisselam, siz de o yönetimde aklınız ve duyularınızı vahye teslim etmiş olarak o yönetimdeki zirvedeki insana, peygambere ya da emir makamında olan, imamet makamında olan ya da halife makamında olan o peygambere özgür iradenizle itaat etmek zorunda olduğunuz bir özelliği vardır. Bundan dolayı peygamber karşısında deyiniz ki unzurne ve sonra peygambere kulak veriniz. O Allah'tan ne emrediyorsa size, o Allah'ın emriyle kendisine verilen yetkiyle ne emrediyorsa ona boyun eğiniz. Unutmayınız ki velil kafirine azabün elim, kafirlere acıklı bir azap vardır. Çünkü kafirler peygamberle alay edenlerdir ve peygamberi devre dışı bırakmaya çalışanlardır. Sure Bakara ayet 105 Mâ yeveddüllezine keferû min ehlil kitâb velel müşrikin. Ne ehli kitaptan olan Yahudiler ve Hristiyanlar ne de müşrikler. O günkü dünyada ne Mekkeliler ne de Medine'deki Yahudiler, Hristiyanlar ve de müşrikler istemezler. En yünezzele aleyküm min hayrin min rabbiküm. Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Rabbinizin size lütuflarda bulunmasını, aranızın peygamberle iyi olmasını, Müslümanların arasında kardeşlik bağının sağlanmasını, kardeşlik bağının güçlenmesini ve Allahu Teala'nın size zaferler, afiyetler, nimetler vermesini asla istemezler, çekemezler ve haset ederler. Ve niye siz Müslüman oldunuz diye sizin Müslümanlıktan çıkıp sizin de kendileri gibi kafir olmanızı isterler. Halbuki kendileri de Müslüman oluverseler ne güzel olacak. Ama Vallahu yahtasu bi rahmeti men yeşa. Allah rahmetini isteyen her kimseye verir. Onlar da Müslüman olmayı isteselerdi, Allah onlara da İslam'ı lütfedecekti. Ama istememişlerse ve Allah İslam'ı isteyen Ensar'a, İslam'ı isteyen muhacirlere bu nimeti vermişse, niye haset ediyorlar ki? Vallahu zül fazlil azim, Allah büyük fazile sahibidir, büyük lütuf sahibidir. İnsanların kendileri gibi kafir olup cehenneme gitmelerini isteyeceği yerde, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, onlar da Müslümanlar gibi cennete gidecek hayatı yaşasınlar. Allah ve son elçi Muhammed Aleyhisselam'a inansınlar. Onların da dünyası da ahireti de güzel olsun diyor 105. ayet Bakara suresi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين